Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitaballah ve hayrul hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Allah izin verirse bugünden itibaren Şeyh Muhbil bin Hadi el-Vadi'i rahimullah'ın Cami'us Sahih mimma leyse fi's sahihayn, yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçmediği halde sahih olan hadislerin derlemesi adıyla topladığı, yani Buhari ve Müslim dışındaki sahih hadisleri topladığı bir eseri tercüme ve şerhini sunmaya çalışacağız. Ve her dersin önünde de kısaca hadis usulüyle ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Bunu da daha önce 40 derste kolaylaştırılmış hadis usulü adlı çalışmamızdan günlük, yani her ders için bir ders aktararak devam edeceğiz inşallah. Hadis usulünün ilk babı hadis ilminin ve hadis ehlinin şerefi, hadis talibinin, hadis ilmine talip olan kimsenin edepleriyle alakalı bir bölüm. Hadis ilmi ve hadisçilerin fazileti hakkında pek çok hadisler varid olmuştur. Bunlardan birisini biz 40 derste hadis usulü kitabında Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'den bir rivayet olarak almışız. Onu Şeyh Muhbil kitabının başında hemen zikredeceği için oraya bırakıyoruz. Diğer rivayete geçiyoruz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: sonradan gelen her bir neslin arasında bu ilmi adaletli olanları yüklenip taşır. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini, batıl ehlinin hırsızlıklarını ve cahillerin yanlış tevillerini, yanlış yorumlarını bertaraf ederler. Bunu İbnül Vezir el-Yemani Ravzul Basim adlı eserinde zikretmiş, Şeyh Elbani Tahricül Mişkat'te tahric etmiş, sahih olduğunu belirtmiştir. Yani her asırda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini naklede gelen insanlar olacak ve bunlar adil kimselerden olacak. Yüklenip taşıyacaklar, başkalarına aktaracaklar, kendilerinden sonra gelenlere aktaracaklar. Bunların vazifesi aşırı gidenlerin aşırılıklarını bertaraf etmek, onların tahriflerine mani olmak, batıl ehlinin intihallerine, yani batıl ehlinin İslam tarihinde görüldüğü gibi batıl ehli Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, Kur'an ayetlerine aynı şekilde kendilerine mal etmeye çalışıp kendi lehlerine delil olarak kullanmışlardır. İşte bunlara karşı çıkarlar, bertaraf ederler. Aynı şekilde cahil kimselerin de yanlış yorumlarını bertaraf ederler. İşte bu hadis ehlinin özellikleridir. Hadis ehlinin, hadise talip olan kimsenin pek çok gözetmesi gereken edepler vardır. Bunların en başında niyet meselesi gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi her amel ancak niyetlerle geçerlilik kazanır. Yani meşru olan ameller ancak niyetlerle Allah katında geçerlilik kazanır. Ve her kişiye ancak niyet ettiği şey vardır. Yani bu hadis insanları her amelde ihlasa yönlendirmektedir. Hadis talibinin de hadis talebinde gayesi meclislerde öne geçmek veya cahillerle tartışmak olmamalı diye bir hadiste yasaklandığı gibi bu gibi gayelerle ilim talebinde bulunmamalı. Bilakis Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu gerçekleştirecek, bu konuda kendisine yardım edecek ilmi edinmesi ve gayesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin başkalarına da öğretilmesi, aktarılması olmalıdır. Bu konuda niyetini ihlas üzere korumalıdır. Yine güzel ahlak sahibi olması gerekir. Diğer bir husus, hadis talibi meslek sahibi olmalıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rahimallah'ın rivayet ettikleri hadiste kişiye günah olarak geçimini üstlendiği kimselere ihmal etmesi yeter buyurmuştur. Yani hadis talep edeceğim diye, ilimle meşgul olacağım diye geçimiyle mükellef olduğu insanları da ihmal etmemesi gerekmektedir. Eski hadis alimleri kendilerine hadis talebi için gelen insanları, öğrencilerini meslek sahibi olmaya teşvik etmişler ve boş gezen, aylak gezen insanlara hadis öğretmekten çekinmişlerdir. Sorumluluk sahibi olmaya teşvik etmişlerdir onları. Yani bunun gibi bazı edepleri vardır. Bunun yanı sıra Hatibül Bağdadi, El-Cami li Ahlakir Ravi ve Adab-ı Sami adlı eserinde özetle şöyle diyor. Her ilmin ehlince yerine getirilmesi gereken bir usulü, bir yolu, yöntemi elde edilip kullanılması zorunlu bir takım aletleri bulunur. Buna rağmen kısa bir süre meşgul olduğu diye yine her ilim dalının uzmanı ve hatta otoritesi olduğunu iddia eden, öyle görünmekten zevk alan bir hevesliler grubu da daima buluna gelmiştir. 3 gün hadis öğrenen, sonra da hadisçi olduğunu söyleyenler görülmüştür. Kendini bir şey zannedenlerin ortak tavırları, boş bir gurur ve kibirdir. Hocaya saygısızlık, usullere uymamak, öğrencilere güçlük çıkarmak, özetle olmaları ve yapmaları gerekenlerin tam tersini istemek onların tanıtıcı özellikleridir. Oysa ehli hadisin edep yönünden insanların en üstünü, tevazuu, alçak gönüllülüğü en yüksek, temizlik ve dindarlık açısından en olgun, kin ve öfkesi en hafif olmaları gerekir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki güzelliklerini, yüce edebini, ehli beyt ve ashabından oluşan selefin yaşayışlarını, hadisçilerin usullerini, selefin hayat hikayelerini ihtiva eden haberleri sürekli okumaktadırlar. Böyle olunca söz konusu meziyetlerin en güzel ve en üstünlerini almaları, düşük ve yakışıksız olanlardan da uzak kalmaları gerekir. Zira Süfyan bin Uyeyne şöyle der. En büyük ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her şey ona, onun ahlak ve yaşayışına arz edilir. Onlara uyum gösterenler hak, aykırı olanlar ise batıldır. Yine İbn Sirin şöyle der. Selef ilmi öğrendikleri gibi ilim ehlinin usul ve yaşayışlarını da öğrenirlerdi. Onların usul ve yaşayışlarını da ilimleriyle beraber öğrenirlerdi. Yine Ebu Zekeriya el-Amberi şöyle der. Edepsiz ilim odunsuz ateş gibidir. İlimsiz edep ise cesetsiz ruh gibidir. Yani her ikisi bir arada olmak zorundadır. Hem ilim hem edep. İkisi birbirinden kopuk olursa bu kişiye fayda sağlamaz demek istiyor. Evet. Bir sonraki derste hadis ilmi rivayet ve dirayet olarak ne demektir? Bunların tanımıyla devam edeceğiz inşallah. Şeyh Mukbil bin Hadi Rahimullah Camiü Sahih adlı kitabına Kitabul İlimle başlamıştır. Kitabında genel olarak İmam Bukhari Rahimullah'ın tarzını gözetmiştir. Yani başlıklarda işlediği konuların fıkhını vermeye çalışmıştır. Fakat Bukhari'den farklı olarak o ilim kitabıyla başlamıştır. Ve Allahu Alem gayet de isabetli yapmıştır. Çünkü ilim imandan önce gelir. Bukhari sahihine önce iman babını sonra ilim babını almıştır. İlmin imandan önce gelmesi Muhammed suresindeki ayette فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Yani la ilahe illallah sözünü söylemeden önce şunu iyi bil ki diyor Allah Azze ve Celle. Şunu iyi bil ki Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu sözü söylemeden önce bunu iyi bil emri vardır. Bu sebeple ilim imandan önce gelir. Şeyh Mukbil de bu sebeple Allahu Alem ilim kitabıyla başlamıştır. İlk babı ilim ehlinin fazilet. Bu babda Muaviye bin Kurra, o babası Kurra radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, İza fesede ehlu şam fela hayra fikum. Velen tezale taifetum min ummeti mansurin, la yezurruhum men hazelehum hatta tekumus sa'a. Şam ehli bozulduğu zaman sizde hiçbir hayır yok demektir. Sizde hiçbir hayır kalmamıştır. Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar, kıyamet kopuncaya kadar mansur olarak yani destek görerek bulunmaya devam edecek. onları yardımsız bırakanların, onları yalnız bırakanların bu işleri onlara hiçbir zarar vermeyecek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde destek gören, yani Allah Azze ve Celle'nin desteğine mazhar olan bir taifenin kıyamet gününe kadar bu ümmet içerisinde her zaman bulunacağını bildiriyor. Burada taife ifadesi bir ve daha fazla kimseleri ifade eden bir kelimedir. Bir ve birden fazla grup. Yani bir kişi bile olsa bu ümmette hak üzere bulunan hiç eksik olmayacak kıyamet gününe kadar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesinin üzerinde bulunduğu ahlak, akide, amel olarak bulundukları yol kıyamet gününe kadar hiç eksilmeden, yani yok olmadan devam edecek. Sayı olarak eksilme olabilir veya zaman zaman artma, çoğalma olabilir. Fakat hiç eksilmeyecek, hiç yok olmayacak. Her asırda mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında üzerinde gittiği yolu gözeten, bununla devam eden insan mutlaka olacaktır. Yine diğer bir tarikle İmam Ahmet Rahimullah Kurra radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. İza fesede ehlu Şam fela hayra fikum. Şam ehli bozulduğu zaman sizde hiçbir hayır kalmamıştır. Sizde hiçbir hayır yoktur diyor. Şam ehli, Şam toprakları Filistin, Suriye, Ürdün, bu bölgelerin tamamını kapsayan bir bölge. Allahu alem bu bozulma çok önceleri meydana gelmiş. Allah en iyi bilendir. Burada Emevilerin hükümetine, o zamanki devlet kurmalarına, Emevi devletine bir işaret vardır. Çünkü Emevilerin zamanında gerçekten yönetimde büyük çatlaklar oluşmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine karşı büyük uzaklaşmalar meydana gelmiş. İster istemez bu halk tabakasına da sirayet etmiş ve bu bozulma giderek artmıştır. Burada destek gören, Allah Azze ve Celle'nin yardımını gören fırkayla ilgili olarak İmam Bukhari Rahimullah, onlar ilim ehlidir demiştir. Burada kastedilen kıyamet gününe kadar eksik olmayacak bu taife ilim ehlidir demiştir. İmam Ahmed ise şayet burada kastedilenler hadis ehli, hadis alimleri değilseler başka kimlerdir bilmiyorum demiştir. Şeyh Mukbil Rahimullah diyor ki, hadiste İmam Bukhari'nin ve İmam Ahmed'in söylediği söz nas olarak belirtilmese de hadis ehlinin öncelikli olarak bu kapsama girdiğinde hiçbir şüphe yoktur demiştir. Çünkü onlar hak üzerinde sebat eden, İslam'a hizmet eden ve İslam'ı savunma konusunda büyük gayretler gösteren kimselerdir. Allah onlara İslam ve Müslümanlar adına hayırlı karşılıklar versin. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ten gelen rivayette, bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet ediyor. Semi'tu Rasulullah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, Naddarallahu imra'en, imra'en semi'a minna hadithen fehafizahu, hatta yubelligahu gayra, fe innehu rubbe hamili fıkhin leyse bifakih. Ve rubbe hamili fıkhin ila men huve efkahu minh. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah şu kimsenin yüzünü aydınlık kılsın ki, onun yüzünü parlatsın ki, bizden bir hadisi işitir, ezberler, ta ki başkasına aktarıncaya kadar onu korur. Burada hafizahu ifadesi, ezberleme diye tercüme ettiğimiz hafizahu ifadesi, yazıyla veya ezberleme yoluyla. İkisi de mümkündür. İster yazıyla olsun, ister zihinde, kalpte ezberleme şeklinde olsun fark etmez. Bu şekilde başkasına aktarıncaya kadar ezberleyen kimseyi Allah yüzünü ak etsin buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Zira nice fıkıh taşıyıcısı vardır ki kendisi fakih değildir. Ve nice fıkıh taşıyıcısı vardır ki kendisinden daha fakih olan kimseye hadisi aktarır. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dinlemekten avamı alıkoyanlara bir reddiye vardır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine muhatap olmak için fakih olmak şart değildir. fakih olmadığı halde hadisimi taşıyan nice kimse vardır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu da ne demek? Kişi fakih olmasa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini dinler, ona muhatap olur. Fakat ona bir ekleme çıkarma yapmadan başkasına aktarırsa işte bu hadiste gelen müjdeye aynen kavuşur. Ve fakih olmayan kimse veya fakih olan, fakih dahi olsa kendisinden daha anlayışlı kimselere bu ilmi taşır. Hadis devam ediyor. Felatu hisalin la yagillu aleyhinne kalbu muslim ebeda. İhlasul ameli lillah ve münasahatu hulatul emr. Hulatil emr ve luzumul cema'a. Şu üç şeyden, şu üç haslet vardır ki bunlardan Müslümanın kalbi asla geri durmaz. Yani Müslümanın kalbi bunlardan asla ayrı durmaz, geri kalamaz. Birincisi, ameli sırf Allah Azze ve Celle için, onun rızası için ihlas ile yapmak. İkincisi, münasaha, yöneticilerle münasaha. Burada vulatul emr ifadesi yetki sahipleridir. Münasaha, müfaala kalıbında gelmiştir. Yani karşılıklıdır. Karşılıklı olması şu demek, yöneticinin nasihatini dinleyeceksin, yönetici de senin nasihatini dinleyecek. İş yerinde amirin nasihatini dinleyeceksin, o da senin nasihatine açık olacak. Evde baba veya aile reisi olarak koca. Bunun nasihatını onun aile halkı dinleyecek, aile halkının nasihatini de aile reisi dinleyecek. Yani yetki sahibi olan kim varsa hepsi böyledir. Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 59. ayetinde bildirdiği gibi, Allah ve Resulüne itaatle kayıtlı olan, bizden olan emir sahipleri, yetki sahipleri, bu ayetin tefsirinde sahabeden büyük bir topluluk bunların ilim ehli olduğunu söylemişlerdir. Yani bizden olan emir ve yetki sahipleri ilim ehlidir demişlerdir. Yani ilim ehline itaat, Allah ve Resulüne itaate uygunsa gerçekleşir, geçerli olur. Şimdi demek ki ilim ehliyle de bir münasaha gerekli. İlim ehlinin nasihatını dinlemek, Müslümanın işte kalbinin asla geri kalmayacağı üç hasletten birisi. İlim ehlinin nasihatını dinlemek. İlim ehline de düşen, öğrencilerinin nasihatine açık olmak. Münasaha dediğimiz gibi müfaale kalıbındadır ve karşılıklı olmayı gerektirir. Ve luzumul cema'ah diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, cemaatten ayrılmamak. Cemaatten ayrılmama hususunda burada bir ders yapmıştık zaten. Kısaca söylemek gerekirse, Müslümanların halifesi olduğu zamanlarda Müslümanın halifesi Müslümanların cemaatini temsil eder. Onun etrafında toplananlar Müslümanların cemaatini temsil eder. Şayet Müslümanların halifesi yoksa günümüzde olduğu gibi, bu konuda Selef'ten epey nakiller aktarmıştık. Mesela Abdullah bin Mübarek Rahimullah diyor ki kendi zaman için, cemaat diyor Ebu Hamza es-Sukkeri'dir diyor. Yani dönemindeki büyük hadis alimlerinden birisi. Onunla beraber olan cemaatle beraberdir. Ondan ayrılan ise cemaatten ayrılmıştır diyor. İshak bin Rahuye Rahimullah diyor ki, cemaat kitap ve sünnete bağlı olan alimdir diyor. Onunla beraber olan cemaate tabi olmuştur. Cemaatten ayrılmayan bir kimsedir. Ondan ayrılan ise cemaatten ayrılmıştır diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh, namazları vakitlerinden erteleyen idareciler geldiği zaman, tıpkı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi, bu idareciler geldiği zaman cemaate gitmiyor. Namaza gitmiyor. Onlarla beraber kılmıyor ve ona soran diyor ki, cemaate karşı ne yapacağız? Yani cemaatle emrolunuyoruz. Cemaate gitmeyeceğiz mi? Bilmez misin diyor. Cemaat diyor, tek başına bile olsan Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetten ayrılmamaktır. Halbuki cemaat, salt kalabalık olarak bakarsan cemaate, insanların çoğu cemaatten ayrılmıştır diyor. Yani cemaat, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda devam eden kimse odur. O, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaate bağlı kalmıştır, fırkaların hiçbirisine uymamıştır. Huzeyfe Radyalan hadisinde geldiği gibi, şayet Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa ne yapayım diyor. Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa, halife yoksa fırkalar vardır yani. Cemaati yoksa Müslümanların fırkalar vardır. fırkaların tamamından uzaklaş, evinde hasır dişlemek zorunda, ağaç kökü dişlemek zorunda bile kalsan evinin hasır ol diyor. Yani şayet cemaat yoksa Kur'an ve sünnet üzerinde basiretle amel eden bir topluluk, ilim ehli etrafında toplanan bir topluluk yoksa o zaman bütün fırkalardan uzaklaşmak vardır. Evet, hadis devam ediyor. فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحَيْتُ مِنْ وَرَائِهِمْ Şüphesiz onların duaları kendilerinin arkalarındakilerini de kuşatır. Yani cemaatten ayrılmayan bir insan için, bir insan mazereti sebebiyle cemaate gelemese bile orada yapılan duadan nasibini alır. Veyahut bunun manası şöyle demişlerdir. Onların davetleri arkalarından gelenleri de kuşatır manasındadır denilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam devam etti diyor. Men kâne hemmuhul âhira cemeallâhu şemleh ve ceale gınâhu fî kalbihi. Kimin bütün düşüncesi, bütün gayesi ahiret olursa Allah onun etrafını toplar, işini gücünü toparlar, bir araya getirir, iki yakasını bir araya getirir ve diyor zenginliğini onun kalbine koyar. Onun kalbine bir kanaat, zenginlik koyar. Ve etethu dünya ve hiye râgime. Dünya ise ona boyun eğerek gelir. Dünya ona boyun eğerek gelir. Ve men kânet niyetuhu dünya. Kimin de niyeti dünya olursa, gayesi dünya olursa, ferrakallahu aleyhi dayatehu. Allah onun işlerini dağıtır. Allah onun işlerini dağıtır. Ve ceale fakrahu beyne ayneyh. Onun fakirliğini iki gözü arasına koyar. O hep fakirdir. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ Dünyadan da ona ancak kaderinde yazılan neyse o gelir. Ona takdir edilen neyse ondan başkası gelmez. وَسَأَلْنَا عَنِ السَّلَاتِ الْوُسْطَى وَهِيَ الزُّهُرُ Yani Zeyd bin Sabit'e orta namaz sorduk. O öğle namazdır dedi. Şeyh Muhbil diyor ki bu hadis sahihtir. Ravileri güvenilirdir. Ancak orta namaz konusunda sahih olan ikindi namazdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan orta namaz ikindi namazdır diye sabit olmuştur. Bunun öğle namaz olması ise Zeyd bin Sabit'in görüşü olarak nakledilmiştir. Hadise aykırı olduğu için burada Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın görüşü alınmaz. Evet, hadiste oldukça önemli bir ihtar var. Kimin niyeti ahiret olursa hedefine, yani birinci gaye olarak ahireti dikerse, ahiretteki kazancı, Allah Azze ve Celle'nin cemali, Allah'ın cenneti, bunu hedefleyerek, cehennemden sakınarak, bunu hedefleyerek amel ederse, Allah onu zengin kılacak diyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir hadisinde vaat edilen bir hakikattir. Allah onun zenginliğini kanaat olarak kalbine koyar, işlerini Allah toparlar diyor. İnsan kendi toparlamaya kalkarsa, yani dünyayı hedef edinirse, Allah onun işlerini dağıtır. Fakirliğin sebebi demek ki bu. İki gözünün arasında hep fakirlik vardır onun. Dünya ona ait olsa bu fakirlikten doymaz bir türlü. Ama kimin gayesi ahiret olursa, o dünyadan kaçsa, dünya onun peşinden gelir. Dünya ona boyun eğerek gelir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İşte özellikle bunun ilimle alakalı olarak zikredilmesinin büyük bir önemi vardır. Çünkü ilim talebi sebebiyle pek çok insan dengeyi kuramaz. Yani çokça şahit olduğumuz bir şeydir. İşi sebebiyle, dünyalık işi sebebiyle ilim ortamlarını terk eder. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kendisini, kulun kendisini dünyada bulundurma sebebi kulluktur. Dünya işlerinde çalışmasının sebebi ise rızkı, yani Allah Azze ve Celle'nin kefil olduğu rızkı helalinden kazanabilmektir. Şimdi gayeler karışırsa işler de birbirine karışır. Bakarsınız ondan sonra İşte dünya işi sebebiyle ilim halkalarının terk edilmesi gündeme gelir. İlim halkaları dediğimiz şey, kişinin Allah'a kulluğunu yerine getirebilmesi için devam ettirmesi gereken bir şey. Çünkü dünya hayatına siz ne kadar girerseniz, o kadar çok günaha muhatap olursunuz. Hadis-i şerifte bildirildiği gibi, bu ilim meclisleri ki zikir meclisleridir, hakiki zikir meclisleri ilim meclisleridir. Helalin, haramın, Allah'ın sıfatlarının konuşulduğu meclislerdir. Bu meclislere kişi dağlar kadar günahıyla gelir ve bu meclisten ayrıldığında bir nida edici şöyle nida eder. Müjdelenin, size müjdeler olsun. Seyyiatınız, işlediğiniz kötülükler hasenata çevrildi. Yani bu zikir meclislerinin bir tanesi bile, bakın dağlar kadar işlediğin günahların, o günahların iyiliklere çevrilmesiyle karşılık buluyor. İlim meclisleri sebebiyle. Peki ya bu ilim meclislerinden bir de faydalanıp amel etmeyi düşünün. Allah Azze ve Celle her bir haseneye 1 ila 10 ila 700 katı arasında karşılık vereceğini vaat ediyor. İşte gayesi ahiret olanlar, ahiret kazancı olan şeyleri dünya, geçici dünya için asla tercih etmez. Birazcık düşünen bir insan bunu kolayca dengeleyebilir. Evet, diğer bir hadis Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor yine Müsned'inde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal la yezalu lihazel emr ev ala hazel emr isabetun alel hak ve la yezurruhum hilafu men halefehum hatta ye'tiyehum emrullah. Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar bu iş, bu din, bu dinde, bu din üzere bir grup hak üzere devam edecek, bulunmaya devam edecek. Onlara muhalefet edenlerin muhalefetleri hiçbir zarar vermeyecek. Yani ne kadar muhalefet edilse de bu hadiste bildirildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolu üzerinde sebat edenler batıl ehli tarafından hep muhalefet görmüşler. Hatta diğer bir hadiste bildirildiği gibi garip kalmışlardır. Sünnet üzerinde sebat edenler. Fakat garip de kalsalar onların, batıl ehlinin muhalefetleri bunlara bir zarar vermemiştir. Onlar yok olmuştur, onların kökü kurumuştur. Fakat hak ehli zayıf da kalmış olsalar kendilerini bir sonraki nesle aktarmışlardır. Batıl ehli şaşalı, görkemli bir şekilde hitap etse de bulundukları asırda onlar devam etmemiştir. Onlar devamlı kılınmamıştır, onlar yok olmuştur ama hak ehli azalsalar da, sesleri kısılsa da bu hakkı kendilerinden sonraki nesle aktarmayı Allah'ın izniyle başarmışlardır. Hadiste bildirildiği gibi. Evet, bunu Bezzar da Müsned'inde rivayet etmiştir. Ebu Davud'un rivayetinde şu şekilde gelir. İmran bin Husayn radıyallahu anhuma'dan. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tezalu taifetun min ummeti yukatilune alel hak zahirine ala men nave'ehum hatta yukatile ahiruhum el mesihet teccal. Ümmetimden bir taife sonuncuları, en sonuncuları Mesih Deccal'le çarpışıncaya kadar hak üzere galip olarak savaşmaya devam edecekler. Kendilerine muhalefet edenlere galip gelerek savaşmaya, mukatele yapmaya devam edecekler. Bakın, demek ki bu hak ehli haricilerle savaşacak. Çünkü Mesih Deccal İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette, İbn Mace'nin mukaddime bölümlerinde rivayet ettiği hadiste İbn Ömer'den rivayet ediyor. Haricilerin diyor kökü kazındıkça arkasından yenisi gelecek. Ta ki diyor en sonunda Mesih Deccal aralarından çıkıverecek diyor. Onların arasından çıkıverecek diyor. Mesih Deccal haricilerin arasından çıkacak. Ve hak ehli bunlarla çarpışacak. Mukatele edecek, savaşacak. İşte o ana kadar ümmetimden çarpışmaya, savaşmaya devam edecek bir taife hak üzere bulunmaya devam edecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eksik olmayacak bunlar. Burada bakın ek bir özellik olarak mukatele etmeleri zikrediliyor. Yani çarpışma, harp üzere bulunmaları. Bazı kimseler buradaki mukatele ifadesini geçtiğimiz derste Müslim şerhinde anlattığımız gibi sanki böyle 24 saat, 7-24 hiç kesintisiz sürekli bir savaş hali üzere devam edecek hak üzere olanlar böyledir diyorlar. Dolayısıyla işte günümüzde Afganistan'da, şurada, burada veya Suriye'de çarpışanlar hak ehlidir gibi mikyası yanlış yere koyuyorlar. Yani ölçüyü konulması gereken yerden başka bir yere koyuyorlar. Onların akidesine bakmıyorlar. Akideye değil de zahirde savaşıyor olmalarına bakıyorlar. Bu ölçü değildir. Çünkü İslam tarihinde araştıran çok net bir şekilde görür. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu yana savaşın senelerce kesintiye uğradığı birçok asırlar vardır. Burada hak üzerine mukatele etmeye devam ederler. Bu savaşanlar eksik olmaz sözündeki incelik şudur. Cihat, savaş boyutundaki cihat şartlarıyla hazır olduğunda işte bu hak ehli bundan geri kalmazlar. Şartları oluştuğunda bundan geri kalmazlar, ona da katılırlar. Eğer tebliğ boyutunda bir cihatsa, batıl ehlini reddetme şeklinde bir cihatsa ne bundan geri kalırlar ne de harp boyutundaki cihattan geri kalmazlar. Günümüzdeki adına cihat denilen veya öyle iddia edilen savaşlara gelince çoğunun hedefi Allah'ın kelimesinin en yüce olması gayesinden uzaktır. Birçok insan bu niyetle o savaşlara katılır ama hepsi niyetlerine göre Allah'tan karşılığını bulur elbet. Lakin Müslümanın biraz basiretli olması gerekir. Ve düşmanlarının oyununa gelmemesi gerekir. Mesela bu konuyla ilgili düşünülmesi gereken şeylerden birisi bütün Müslümanların hatta Ehl-i Kitap'tan Hristiyanların bile ortak düşmanı olan Yahudilerin senelerdir Filistin'de devam etmekte olan kafir Müslüman arasında, apaçık kafirle Müslümanlar arasında devam eden bu savaşı sürekli ötelemeleridir. Yani buranın cihad olmasını sürekli üstünü örterek Müslümanların oyuna getirildikleri yerlere çekilmesidir. Mesela Afganistan'da Ruslara karşı cihad vardı. Müslümanlar tek bilek oldular. Ruslar püskürtüldükten sonra birbirleriyle savaşmaya başladılar. Bunun sebebi akidedeki birliğin olmamasıydı. İşin evvelinde akidede birliğin olmamasıydı. Yani Burhanettin Rabbani, işte Abdullah Azzam'ın grubu, Gülbettin Hikmetyar'ın grubu, Ahmet Şah Mezdun grubu. Bunların her biri ayrı ayrı gruplara ayrılmışlardır. Hatta Gülbettin Hikmetyar Şiiler, Şiidir. Hümeyni ile falan, yani onların Şiilerle birlikte hareket ederek orada sünnetin aslanı Cemilur Rahman'a Amerikalıların öldürmesi için suikaste bulunmuştur, hıyanet etmiştir. O günlerden bu yana Taliban denilen bidatçı grup, yani akidede Maturidi, amelde Hanefi ve sülukta Sufi, gidişatta Sufi olan bir topluluk. Lideri açısından. İçlerinde tabi kendisini tevhid ehli olduğunu söyleyen, kendisini selefiliğe nispet eden kimseler de var. Fakat liderleri budur Molla Ömer. Ve bunlar yakın tarihte namazda ellerini kaldırdıkları için birçok Müslümanın, mücahidin parmaklarını kırdılar. Bu büyük bir tezattır. Allah'ın Müslümanlara yardımını engelleyen tezattır. İbn-i Teymiye Rahimullah kendi zamanında Moğolların Müslümanlara saldırması olayında biz diyor kendi içimizde bulunan işte kabirlerden yardım isteyenler falan bunlar gibi değişik insanlar varmış diyor. Biz bunu önce fark edemedik. Bunlarla beraber düşmanın karşısına çıktığımızda bizi hezimete uğrattı Moğollar diyor. Sonra biz bunun sebebini araştırdığımızda tespit ettik diyor. Ve bu insanlara tevhidi anlattık. Kabirlerden yardım istememeyi, bu böyle olduğu sürece, aramızda bu tip batıl inançlar olduğu sürece Allah'ın bize yardım etmeyeceğini anlattık. Bundan muvaffak olduğumuzda düşmanın karşısına çıktık ve onları yendik diyor. Bu tarihi bir hakikattir. Sürekli yinelenen bir hakikattir. Tıpkı Uhud Savaşı'ndaki yenilgide olduğu gibi. Basit bir muhalefet. Basit görülen bir muhalefet. İşin başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşmayalım sözü, yani sahabelerin o anda hamasi hareketleri, ille savaşalım diye tutturmaları, bunun üzerine çoğunluktan böyle bir şey talep gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam zırhını gidiyor, giyiniyor, geliyor. Ve sahabeler pişman oluyor. Acaba biz yanlış mı yaptık? Allah Resulü farklı bir şey söylerken biz ısrar ettik diye. Ey Allah'ın Resulü, biz galiba hata ettik diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da artık geçti. Bir peygamber zırhını giydikten sonra bir daha onu çıkarmaz buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada savaşmayalım derken cihat karşıtı olduğundan söylemedi. Hali hazırda bazı şartların demek ki uygun olmadığından dolayı bunu söyledi. Neyse, cihadı, Uhud Savaşı'nı biliyorsunuz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kaybedilmesinin sebebi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Okçular Tepesi'nde bir birlik tayin edip de her ne olursa olsun burayı terk etmeyin diye öğütlemesine rağmen Abdullah bin Cübeyr ve onunla beraber 4 kişi dışında diğer bütün gruptakilerin düşmanın topuklayıp kaçtığını görmeleri üzerine ganimet peşine düşerek ve bir iştihatta bulunarak, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi buraya dikmişti ama artık bu emrin gereği kalmadı diye iştihad ettiler. Çünkü düşman artık kaçıyor dediler. Ve peşlerine düştüler. Basit bir yerde iştihatlar sebebiyle nebevi emre muhalefet ettiler. Hiç beşeri bir görüş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi karşısında değer taşır mı? En canlı örneğin sahabeler böyle yaşadılar işte. Bu birliği terk etmeleri sebebiyle arkadan gelen artçı bir düşman birliği Müslümanların yenilgiye düşmesine sebep oldu. Bu büyük bir ibret oldu Müslümanlara. Fakat yaşananlar ne gariptir, her asırda benzer şekilde yineleniyor. Biz de bugün cihadın şartları olduğundan bahsettiğimizde, bunun bir takım şartları bulunması gerektiğinden bahsettiğimizde cihada karşı, cihat karşıtı gibi sözler söyleniyor. Biz bundan Allah'a sığınırız. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin arkasında en çok biz varız. O buyuruyor ki, kalbinde cihad etme niyeti olmaksızın yaşayan bir kimse nifaktan bir şube üzeredir buyuruyor. Nifaktan bir şube üzeredir. Cihad etmeyen veya kalbinde cihad etme niyeti taşımayan kimse nifaktan bir şube üzeredir. Biz ise asıl cihadı istiyoruz. Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın kelimesinin yüce olması için, demokrasinin yüce olması için değil, ırkçı hükümetlerin yüce olması için değil, sadece Allah'ın ahkamının veya mezhep fıkhının yüce olması için değil, Allah için savaştığını söyleyen kardeşlerimiz arasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi söylendiğinde falan mezhebe, filan mezhebe, 4 mezhebe aykırı vesaire. Bunun gibi hadise karşı hüccet olamayacak kimselerin sözleriyle karşı çıkılarak bu hadislerle amel edilmesinin engellendiğine birçok kardeşimiz şahit olmuştur. Ve bunlar aramızda yaşamaya devam ettiği sürece bu fiiller Allah Resulü'nün, Allah ve Resulü'nün önüne onların dışındakilerin geçirilmesi devam ettiği sürece Allah bize asla yardım etmeyecek. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zahir olan, hak üzere galip olan taife diye bildirdiği kimselerin özelliği Allah ve Resulü'nün önüne hiç kimseyi geçirmemeleridir. Allah ve Resulü'nün önüne cihat söylemiyle öne çıkanlar da olabilir veya cihat karşıtı söylemlerle öne çıkanlar da olabilir. Cihadın şartları yerine geldiği halde kim cihada karşı çıkarsa biz onları da reddederiz. Ama cihadın şartları yerine gelmeden sırf hisleri gayrete getirmek, işte cepheye gidip orada boy boy fotoğraf çekip sağda solda hava atmak, bunun gibi şeytana yem edecek şeylere, Müslümanların yerinde kullanılması gereken hislerini heba edenlere de karşı çıkarız. Çünkü bunun yeri var. Kinlerimizi bilmemiz gerekir ki bu kinlerin meydanlara döküleceği yeri var. Bu meydanlar propaganda yapılan demokrasi meydanları değil, miting meydanları değil veya Arap Baharı diye tuzağa düşürdükleri meydanlar değil. Allah'ın kelimesiyle ilgili hüccet insanlara ulaştıktan sonra kim Allah'tan gayrına kulluk ediyorsa, Allah'a ortak koşuyorsa hüccet ulaşmasına rağmen işte bunlarla la ilahe illallah'a dönmelerine, namazı kılmalarına, bizim gibi kılmalarına kadar. Bukhari'nin Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayetinde namazı bizim gibi kıldıklarına kadar diyor. İnsanlarla savaşmakla emrolundum. Kıblemize yönelmeleri ve kestiğimizi yemelerine kadar diyor. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette insanlarla la ilahe illallah demeleri, namazı kılmaları, zekat vermelerine kadar savaşmakla emrolundum diyor. İşte biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrolunduğu şeylere muhatap olanlarız. Bu savaş pozisyonuna gelebilmesi için, kıtal pozisyonuna gelebilmesi için ilk önce bu la ilahe illallah nedir? Bunun bir ulaşması lazım. Hüccetin ulaşması lazım. Türkiye'de ulaşmış mıdır? Türkiye'de hiçbir şey ulaşmamıştır. La ilahe illallah namına. Çok az. Çok az bir grup. O azınlık dediğimiz grupta la ilahe illallah'ı ne kadar anlamıştır? Bu da tartışılır. Yani la ilahe illallah ile la rabbe illallah arasındaki mana farkı nedir? Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidi arasındaki mana farkı nedir? Veyahut Allah'ın isim ve sıfatlarına tevhid ile kulluk nasıl gerçekleşir? Bu konuda bu azınlık dediğimiz insanların da çokça uygulamalı dersini yaparak, hayatlarına geçirerek Allah'ın dinini hayatlarına geçirmeleri gerekir ki bu giderek etrafa yayılsın, yaygınlaşsın, insanlara fiili olarak tebliğ ulaşsın. Yani insanlar şayet Allah'ın şeriatını yaşasa, sözleriyle çok edebiyat yapmasına gerek kalmadan ki bu kınanmıştır, yaşamlarıyla etraflarına ışık saçarlar. Bu tevhid insanlara ulaşır. Sözlerle olan tebliğe gelince ileride bablarda gelecek fasık alimlerin söz sahibi olacağı, fasık günahkar hatiplerin insanlara hitap edeceği geçiyor. Laf yapanlar bunlar. Ağzı laf yapanlar ineklerin geviş getirdiği gibi, ot yedikleri gibi lafı köşe eveleyip geveleyenlerden bahsediyor ve bunlar çirkin ahlaklı kimseler olarak niteliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar güzel ahlak değil. İnsanları etkileyici konuşmalar yapmak güzel ahlak değil. Ağzı laf yapan münafıklardan sakınmayı emretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ağzı iyi laf yapan münafıktan. Müslümanın, ihlaslı Müslümanın hasleti ise ağzı laf yapmasa bile ameliyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olanlara tabi olarak işte kıyamet gününe kadar eksik olmayacak, yok olmayacak bu taifenin mensuplarından olmak için bütün gayesini sarf etmesidir. Öğrendiği ne varsa derhal en azından Huday bin İyaz Rahimullah'ın dediği gibi öğrendiklerinizin zekatını verin. Allah Resulü'nün hadislerinin zekatını verin. Nedir o dediklerinde? Öğrendiğin 200 tane hadisten en az 5 ile amel etmendir diyor. Bir başkası işittiğin her hadisle hiç olmazsa bir defa olsun amel et ki hadisin ehlinden olasın diyor. İşte biz ne zaman ki amel edersek, lafını edersek değil, ne zaman ki hayatımıza geçerse Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, o zaman bizim amellerimiz dilimizden çok daha etkili bir tebliğ ile tevhidi etrafa ulaştıracak Allah'ın izniyle. O zaman hüccet ikamesi topluma gerçekleşmiş olacak. ek bir takım karinelerle söylüyoruz bunu. Yani sırf kendimiz amel ettik, tamam bitti değil. Fakat bunun Allah'ın bizi muvaffak kılması için bu şarttır. Amel etmek. Evet. Safvan bin Asal el-Muradi radıyallahu anh'ten gelen rivayette İmam Tirmizi Sünen'de rivayet ediyor. Zir bin Hubeyş diyor ki Eteytu Safvan bin Asal el-Muradi es'eluhu anil meshi alel huffeyn. Yani mesler üzerine mes konusunda soru sormak için Safvan bin Asal el-Muradi radıyallahu anh'a gittim. Fekal ma ca'ebike ya zir. Yani seni ne getirdi? Hani deriz ya biz hangi rüzgar attı seni? Seni getiren şey nedir? Ey zir diyor Safvan radıyallahu anh. Fekult iptigâel ilm. İlim arayarak, ilmi isteyerek geldim. İlim talebi için geldim. Fekal innel melâikete lettada'u ecnihateha litalibil ilmi ridan bima yatlub. Şüphesiz melekler kanatlarını ilim talebi için, onun talep ettiği şeye razılıktan dolayı, hoşnutluktan dolayı sererler. İlim talibine melekler kanatlarını sererler dedi. Fekult, ben dedim ki, innehu hakke fi sadril meshu alel huffeyn ba'del gayti vel bevl. İçimde diyor bir sıkıntı var. Gönlümde bir sıkıntı var. Ne konuda? Büyük veya küçük abdest bozduktan sonra meslere meshetme konusunda içimde bir sıkıntı var diyor. Ve kunte imra'en min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem feci'tu es'eluke hel semi'tehu yedkuru fi zalike şey. Ben de diyor bu yüzden sen Nebi aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden birisi olduğun için bu konuyu, bu konuda işittiğin bir şey var mı diye sana sormaya geldim diyor. Kale ne'am. Evet dedi. Kâne ye'muruna izâ kunna sefren ev müsafirine en la nenze hifafena felâtete eyyâm ve leyâlihinne. Evet dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize seferde olduğumuzda veya yolcu olduğumuzda meslerimizi 3 gün 3 gece çıkarmamamızı emrederdi. İlla min cenabe. Ancak cünüp olma hali müstesna. Cünüp olduğumuz zaman çıkarırdık demek istiyor. Lakin min gayetin ve bevlin ve nem. Yani büyük abdest, küçük abdest ve uykudan dolayı çıkarmazdık. Fekult helsemi tehu yedkuru fil heva şey'e. Heva hakkında bir şey işittin mi? Kale ne'am. Evet dedi. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Febeyna nahnu indehu iznadahu a'rabiyyun bisavtin lehu cehveri. Biz Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuktaydık. Biz onun yanındayken bir bedevi, yüksek sesli bir bedevi şöyle seslendi. Ya Muhammed, ey Muhammed diye seslendi. Fe ecabehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nahven min savtihi ha umu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onun sesine yakın bir sesle, sesini yükselterek ne var dedi. Fekulna lehu, yani o bedeviye biz dedik ki uğdut min savtik, sesini kıs. Fe inneke inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve gad nuhite an hada. Sen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundasın, onun yanındasın ve bundan yasaklandın. Onun yanında sesini yükseltmekten yasaklandın, kız sesini. Fekal, vallahi la agdut. Allah'a yemin olsun sesimi kısmam dedi. Kal el-Arabi, bedevi dedi ki, el mer'u yuhibbul kavme ve lemma yelhak bihim. Kendilerine katılamadığı halde bir kimse bir topluluğu seviyor. Buna ne dersin? Kal el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. El mer'u ma men ahabbe yevmel kıyame. Kişi kıyamet gününde sevdiği kimseyle beraberdir. Fema zale yuhaddisuna hatta zekere baben min kabelil mağrib. Nebi aleyhissalatü vesselam bize anlatmaya devam etti veya Safvan bin Asal bize anlatmaya devam etti ve bir kapıdan bahsetti batı tarafında. Batı tarafında bir kapıdan. Mesiratu ardihi ev yesirur rakibu fi ardihi 40 ev 70 ana. Yani onun mesafesi, genişliğinin mesafesi veyahut bir binekli için bineklinin gidiş mesafesi 40 veya 70 senelik yoldur. Yani o kadar bir genişlikte. Kale Süfyan kıbele Şam. Süfyan dedi ki, ravilerden Süfyan, Şam tarafındadır dedi. Halakahullahu yevme halakas semavati vel ard. Allah bu kapıyı göklerle yeri yarattığı günde yaratmıştır. Meftuhan yani littevbe. Tevbe için bu kapı açıktır. La yuglak hatta tatlu eşşemsu minh. Yani güneş tekrar oradan doğmadıkça, yani battığı yerden doğmadıkça bu kapı kapanmayacaktır. Yani tevbe kapısı kıyamet gününe kadar açıktır. Bu kapıyı bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Burada hevadan bir şey, yani sevgi, kalbin bağlanması manalarına gelir. Heva, tutku, arzu. Bundan bir şey işittim mi denilince Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, soruya cevap olarak geldiği için, bir kimse demek ki bir topluluğa, aralarına katılamasa bile onları sevmesi sebebiyle kıyamet günü onlarla beraberdir. Biz bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini seversek eğer, sevginin gereği sevilene uymaktır. Biz bu sahabelere uyarsak inşallah Allah Azze ve Celle bizi kıyamet gününü onlarla bir araya getirecektir. Aksi takdirde biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerini değil de ne üdüğü belirsiz hislerimizi kamçılayan grupları seversek nereye varacağımızı Allah bilir. Bazen bu sevgi bizi cehennem köpekleriyle beraber haşredilmeye de götürebilir. Hariciler hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Onlar cehennem ehlinin köpekleridir. Kim bu kavmi severse, bazıları böyle diyor. İşte ben onlar çok samimi olduğu için onları çok seviyorum diyor. Kim bir topluluğu severse o da onlarla beraberdir. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ten Darimi'nin Sünen'in mukaddimesinde rivayet ettiği bir eserde şöyle diyor. Kişi cepheden cepheye koşsa, cepheden cepheye savaşsa, sonra rükün ile makam arasında öldürülse, yine de Allah o kimseyi sevdiği kimselerle beraber haşreder demiştir. İşte o hadisin, o sözün, Ali radıyallahu anh'ın bu sözünün tasdiki bu hadistir. Kendilerine katılmadığı halde, sırf onları sevmesi sebebiyle Allah bu kimseyi onlarla haşreder. O yüzden kimi sevdiğimizi, kimi seveceğimizi çok iyi kestirmemiz gerekiyor. Bunun en garantisi Allah Azze ve Celle'nin temize çektiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanların en hayırları dediği sahabe toplumunu sevmek, onları örnek edinmek, onların menheşlerinden ayrılmamaktır. Allah yardımcımız olsun. Diğer bir baba geçmeden son bir hadis daha var. Bu da teminki hadisin farklı bir rivayet yolu. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bunu da. Zir bin Hubeyş rahimeullah'tan kal. Gadavtu ala Safvan bin Asal el Muradi. Yani biz sabah erkenden Safvan bin Asal el Muradi radıyallahu anh'a es'eluhu anil mesih alel huffeyn. Meslere mesih meselesini sormak için gittim diyor. Fekal ma caibik. Ne için geldin? Seni ne getirdi? Kultu ibtigal ilm. İlmi aramak için, ilim talebi için geldim. O da kale ela ubeşşiruk. Seni müjdeleyeyim mi, sevindireyim mi? Ve rafa'al hadis. Yani hadisi ref etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dayandırdı. Şöyle buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnnel melaikete letteda'u ecniheteha litalibil ilm. Rıdan bima yatlub. Onun talep ettiği şeye hoşnutluktan dolayı melekler ilim talibinin ayakları altına kanatlarını sererler. Az önce biz bu rivayeti Safa'nın sözü olarak okumuştuk. Bak burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir söz olduğunu tasrih ediyor ravi. Evet, yine diğer rivayette İmam Ahmet de diğer bir tarikle şöyle getiriyor. Yine Zir bin Hubeyş'ten, Safvan bin Assal radıyallahu anh'ten, ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kar, innel melaikete lettedavu ecnihatiha litalibil ilmirden bima yatlub. Onun talep ettiği şeye razılığından dolayı, hoşnutluğundan dolayı melekler kanatlarını sererler. Evet, burada ilim talep eden kimsenin de faziletine işaret edilmiştir. Meleklerin o kimseye olan sevgisini ve kanatlarını germesini zikretmiştir. Şüphesiz ilim talebi, ilim meclislerinde talep edilen ilim talebi, o talep edilen ilmin şeytanın ihvalarından uzak bir şekilde anlaşılmasına vesiledir. Fıkıh vesilesidir yani. Çünkü anlayış dediğimiz şey bazen şeytanın ihvalarına muhatap olur. Bu da Müslüman kişi cemaatten ayrıldığı zaman. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi şeytan bir kişiye iki kişiden daha yakındır. İki kişiye bir kişiden daha uzaktır. Üç kişiye ise iki kişiden daha uzaktır. Yani cemaat halinde bu ilim talebi, zikir meclisi dediğimiz şeyin kalabalıklığına göre şeytandan o derece uzaklaşılmış oluyor. İşte ilim meclisinde ilim talep etmekle kişinin kendi başına oturup kitap okuması veya buna benzer gayretlerde bulunması arasında böyle bir fark vardır. İlim talebi için bir hocaya giden kimseye melekler kanatlarını sererler. Onun talep ettiği şeyden, hoşnutluklarından dolayı. Yani ilmin faziletinden dolayı. Allah izin verirse bir sonraki derste dinde fıkhın, dinde anlayış sahibi olmanın fazileti babıyla devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Hocam bu Şam ehlinin bozulduğu zaman sizde bir hayır yoktur. Bu hayır yoktur derken yani bundan sonraki Şam ehlinin bozulduğunda hayırdan kasıttın hocam. Yani.
Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra özellikle dört halifenin zamanlarını sayarak 30 sene, Kamil Hilafet'in 30 sene süreceğini bildiriyor. Ondan sonra ısırıcı melikliğin başlayacağını bildiriyor. Yani babadan oğula geçen bir saltanatın başlayacağını bildiriyor. Bu hadisle de ilintili olarak, çünkü Muaviye radıyallahu anh bu Emevilerin ilki sayılır. Ondan sonra yerine veliaht tayini yoluyla Yezid'i yönetici kılmıştır Muaviye radıyallahu anh. Ve Yezid de maalesef bazı yanlışlıklar yapmıştır. Yanlış bir takım fiillerde bulunmuştur. Ondan sonra gelenler ise zulüm, düşmanlık. İşte bir ara Ömer bin Abdülaziz Rahimullah'ın bir hilafeti var. Onun haricinde Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'ın mücadeleleri var. Kısa 6 ay kadar süren bir yönetimi var. Çeşitli fitnelerle çalkalanıyor ümmet. Bu fitneler topluma, avam kesime ve ilim ehline mutlaka büyük bir zarar veriyor. Yani çeşitli yönlerden zararları var bunun. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi arasındaki dönemde bulunan huzur eksilmiş. Halifeler döneminde onların arkasından gelen ısırıcı sultanların yönetiminde ise bu giderek daha çirkin olmuştur. İnsanların arasındaki şey gerek ilim açısından gerek amel açısından bozulma giderek artmıştır. Fela hayra fikum derken yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlara eğittiği o hayır kalmadı. Hatta bu öyle ki daha Peygamber aleyhissalatü vesselam yeni vefat ettiği zaman sahabeler hayattayken bazı sahabeler aranızda diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında gördüğüm şeylerden bir şey kalmadı. Bir tek namaz diyor, onunla vakitlerini zayi ettiniz diyor. Aynısını Ebu Derda radıyallahu anh söylüyor ve benzerleri. Yani kayıplar olacak. Bunun benzerleri mesela ümmetin yıldızlar görünmeden akşam namazını kıldıkları müddetçe hayır üzerine kalmaya devam ederler diyor. Bir grup çıkmış, yıldızlar görünmedikçe akşam namazını kılmıyorlar. Şiiler bunda aşırı giden gruplardan biriz. Veya ümmetin iftarda acele edip sahuru geciktirdikleri sürece, iftarda acele edip sahuru geciktirdikleri sürece hayır ve fıtrat üzere devam ederler buyuruyor. Bakıyoruz, belli bir dönem sonra, yani ilk bundan şikayet eden İbn Hacer Rahimullah galiba. Ondan öncesinde var mı? Bir şeyde Kaffal'in kitabında olsa gerek. Kaffal-i Şaşi'nin. O bahsediyor. Yani belli bir dönemden sonra Hicri 6. 7. asırlardan sonra bunlar görünmeye başlamış. Yani sahuru erkene almaya başlamışlar. İftar gecikmeye başlamış. Temkin düşüncesiyle vesaire. Yani bu gibi şeyler daha büyük bozulmaların bir işareti olmuş. Tıpkı haricilerin işte taşlarla zikredip zikredişlerini saymakta sakınca görmemeleri gibi. Onların problemi sadece bu fiille alakalı değil esasında. Yani taşlarla zikretmeleri değil sadece. Veya zikirlerini saymaları değil sadece. Onların problemi Allah ve Resulünden bir delil olmaksızın amelde bulunmaları. Allah ve Resulünden delil bulunmaksızın böyle bir ameli caiz görmeleri ve bu konuda aralarında sahabelerin bulunmayışında itibar etmemeleri, menheç gözetmemeleri neye sebep olmuştur? Aralarında sahabeler olmasa da Allah ve Resulünden gelen delilleri sahabelere muhalif bir şekilde anlamaya ve bu ümmete kılıç kaldırmaya sebebiyet vermiştir. Bugün de aynı problem var. Bugün bu ümmeti tekfir edenler, yani iyisini kötüsünü seçmeden hepsini bir kefeye koyanlar aynı şeyi gözetiyorlar. Yani onlara diyelim Şafiilerden falanca bir alim veya hadis inkarcısı bile olsun, hevalarına uygun bir söz söyleyen bir yazar onlara Allah Resulü'nden, sahabelerinden daha sevimli geliyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın küfürdüğüne küfür sözünü alıyor, çöpe atıyor. Ama hadis inkarcısı bir yazarın sözünü alıyor, üst rafa koyuyor. Yani Allah'ın ayetini sahabenin sözüyle mi tahsis edeceğiz gibi düzmece sözlerle karşı çıkarken Allah ve Resulü'nün sözlerini hadis inkarcısı bir adamın sözleriyle farklı bir şekilde sokmaya çalışıyor. Yani bunlar ameldeki her bozulma işin esasında akidedeki, menheçteki bir bozulmanın göstergesidir. Yani bidat şeklinde ortaya çıkan bozulmalar. Cümlemizden. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve şerikelek ve estağfurke ve tubilek.